Ayrım 15.
Açıkça görülmektedir ki 1980'li yılların bitimiyle birlikte Türkiye işçi sınıfı geçmiş 10 yılın da telafisini arayan bir hesap sorma mücadelesi içine girmiştir. Sonuçta 12 Eylül ve ANAP iktidarlarının sendikacının fiilen tasfiyeye uğradığı bir ekonomik yapı yaratma projesi işçi sınıfının zaman zaman sessiz, zaman zaman etkili ve açık direnmeleri sonunda başarısızlığa uğramıştır. Ortaya şüphesiz faşizmi ve sermayenin işçi haklarına yönelttiği saldırıya karşı örgütlü ve açıktan bir direnme tablosu çıkmıyor. Ancak 1980'li yıllarda işçi sınıfının sendikal hareket içindeki tavırlarını tam bir teslimiyet tablosu içinde resmetmekte aynı derecede yanıltıcıdır. İşçiler, partiler ve seçimler. 1980'li yıllarda özellikle ANAP döneminde sendika hareketi içinde işçi tabanının etki ve rolüyle ilgili yukarıdaki saptamalar, bu tabanda oluşan tepki ve tavırlar tüm işçi sınıfına mal edilemez. İşçi sınıfının sendikalı kesiminin genel işçi ortalamasından daima daha radikal olduğu söylenmelidir. 1984-1987 yılları içinde seçim sandıklarında ortaya çıkan siyasal eğilimlerin 1970'li yıllarla karşılaştırıldığında tüm Türkiye'de olduğu gibi işçi sınıfı içinde de sağa savrulma biçimini kazandığı doğrudur. Bütün kentlerde işçi sınıfının ağırlık taşıdığı bölgelerde ANAP'ın eski sosyal demokrat seçmenleri kendine çekebildiği anlaşılıyor. Bu 12 Eylül rejimi içinde başlayan ve ANAP döneminde etkili biçimde süregelen sosyal politika alanında yoz ANAP popülizmiyle beslenen burjuvazinin politik ve ideolojik saldırısının emekçi sınıflar içinde de önemli mesafe aldığını göstermektedir. Tablo 9. Kartal anketine göre toplumsal grupların siyasi parti tercihleri. 1987 seçimleri ve 1988'de oy verme niyetleri yüzdeler. 1987 seçimleri. Ücretliler. Sosyal demokratlar SHP 28,6, DSP 6,9, toplam 35,5, DYP 12,1, ANAP 45,5, aşırı sağ 3 parti 6,9, toplam 100. Sanayi işçisi, sosyal demokratlar SHP 28,9, DSP 11,6, toplam 40,5, DYP 10,8, ANAP 42,1, aşırı sağ 3 parti 6,6, toplam 100. Vasıfsız işçi, sosyal demokratlar SHP 32,1, DSP 0,0, toplam 32,1, DYP 7,1, ANAP 53,6, aşırı sağ 3 parti 7,1, toplam 100. Beyaz yakalı, sosyal demokratlar SHP 21,6, DSP 0,0, toplam 21,6, DYP 13,5, ANAP 54,1, aşırı sağ 3 parti 10,8, toplam 100. Emekli, sosyal demokratlar SHP 31,1, DSP 4,5, toplam 35,6, DYP 17,8, ANAP 42,2, aşırı sağ 3 parti 4,4, toplam 100. Ücretli olmayan, sosyal demokratlar SHP 23,4, DSP 6,5, toplam 29,9, DYP 12,2, ANAP 49,5, aşırı sağ 3 parti 8,4, toplam 100. Toplam oran, sosyal demokratlar SHP 26,9, DSP 6,8, toplam 33,7, DYP 12,2, ANAP 46,7, aşırı sağ 3 parti 7,4, toplam 100. 1988 oy verme niyetlileri. Ücretliler, Sosyal Demokratlar, SHP 43,4, DSP 5,4, toplam 48,8, DYP 17,6, ANAP 25,8, Aşı Sağ 3 Parti 7,8, toplam 100. Sanayi İşçisi, Sosyal Demokratlar, SHP 47,2, DSP 7,4, toplam 54,6, DYP 15,8, ANAP 25,0, Aşırı Sağ 3 Parti 4,6, toplam 100. Vasıfsız İşçi, Sosyal Demokratlar, SHP 33,3, DSP 4,2, toplam 37,5, DYP 12,5, ANAP 33,3, Aşırı Sağ 3 Parti 16,7, toplam 100. Beyaz Yakalı, Sosyal Demokratlar, SHP 36,1, DSP 0,0, toplam 36,1, DYP 27,8, ANAP 22,2, Aşırı Sağ 3 Parti 13,9, toplam 100. Emekli, Sosyal Demokratlar, SHP 46,0, DSP 5,4, toplam 51,4, DYP 16,2, ANAP 27,0, Aşırı Sağ 3 Parti 5,4, toplam 100. Ücretli olmayan, Sosyal Demokratlar, SHP 35,5, DSP 10,8, toplam 46,3, DYP 15,0, ANAP 30,1, Aşırı Sağ 3 Parti 8,6, toplam 100. Toplam oran, Sosyal Demokratlar, SHP 41,0, DSP 7,0, toplam 48,0, DYP 16,8, ANAP 27,2, Aşırı Sağ 3 Parti 8,0, toplam 100. Kaynak Borata ve Yalman, adı geçen eser. Türkiye'de oy verme eğilimleri ile ilgili çalışmalar genellikle sandıklar, seçim bölgeleri, ilçe ve iller itibariyle yapılır. Sosyal sınıf ve tabakaların seçim davranışları olsa olsa çeşitli seçim bölgelerinin toplumsal ve ekonomik özelliklerine bakılarak dolaylı olarak tahmin edilir. Biz Kartal anketinde farklı toplumsal gruplardan seçmenlerin 1987 seçimlerindeki oy verme biçimlerini ve anketin yapıldığı 1988 yılındaki parti tercihlerini saptamaya teşebbüs ettik. Böylece bir kere Türkiye'de, İstanbul'da ve Kartal'da ANAP'ın en kuvvetli parti olarak çıktığı 1987 seçimlerinde, ikinci olarak da etkili bir işçi muhalefetinin ve ANAP'tan kopmanın başlamış olduğu 1988 yılı içinde farklı sosyal grupların parti tercihleri arasındaki farklılığı ortaya koyabiliyoruz. İşçi sınıfı bakımından ANAP, DYP ve diğer sağ partilere dönük politik tercihleri sınıf bilincinin zayıflığı olarak yorumluyor, SHP ve DSP doğrultusundaki tercihleri ise sınıf çıkarları doğrultusunda siyasal davranış biçimleri olarak yorumluyoruz. Sosyalist partilerin etkili bir siyasi güç olarak seçim sahnesine çıkmadıkları bir durumda bu yorumun çok yanlış olmadığı, ancak parti tercihleriyle sınıf bilinci arasında kurulmak istenen bağın oldukça kaba bir davranışsal yaklaşımın izlerini yansıttığı söylenmelidir. Bu eleştiri esasında haklı olsa bile toplumsal grup parti tercihleri bağının şimdiye kadar yapılmamış bazı ilginç saptamalara imkan da verebileceği düşüncesindeyiz. Tablo 9 Kartal anketinin sonuçlarını sunuyor. Anketi 1988 içinde yapmamız o tarihteki oy verme niyetlerini ortaya koyuyor ve bir yıl sonraki yerel seçimlerin gerçek oy dağılımını yakalamamıza imkan vermiyor. Tablo ilk olarak malumu ilan ediyor. 1987 seçimlerinde ANAP tüm toplumsal gruplardan en çok oy alan partidir. Bu ilk saptama yaptıktan sonra yine 1987 seçimlerinde gruplar arasındaki farklılığa bakalım. Görülüyor ki ANAP, Kartal ortalamasına göre en az oyu sanayi işçilerinden ve bir önceki kuşağın emekçilerini temsil eden emeklilerden almış. Bu iki grup keza Kartal ortalamasına göre Sosyal Demokrat Partilere en fazla oy veren gruplar olarak ortaya çıkıyorlar. İşçi sınıfının sanayi proletaryası kesimiyle inşaat işçilerinin, işsizlerin ve kapıcıların ağırlık taşıdığı niteliksiz kesimi arasındaki oy verme farklılığı da çarpıcıdır. 1987 ile 1988 arasında oy verme eğilimlerinde ANAP'tan tüm diğer partilere ve özellikle Sosyal Demokrat Partilere kayma tüm toplumsal gruplar için geçerlidir. 1988 eğilimlerine göre Sosyal Demokrat Partiler, Kartal ortalamalarına göre en yüksek tercihi 1987'de olduğu gibi sanayi işçilerinden, en düşük tercihi ise beyaz yakalılar ile niteliksiz işçilerden elde ediyorlar. Aşırı sağ partilere en kuvvetli kayma bu iki gruptan kaynaklanıyor. Bu saptama toplumsal muhalefetin şeriatçı akımlara yönlendirilebilme olanakları üzerinde ipuçları verebilir. Nitekim işçiler keza 1988'de ücretli olmayanlar yani serbest meslek, esnaf, sanatkar grubu ile birlikte ANAP'a Kartal ortalaması üstünde yönelen grubu oluşturuyor. Bir kez daha vurgulayalım. Oy verme eğilimleriyle toplumsal grupların sınıf bilinçleri arasında mekanik bağlar kurmak niyetinde değiliz. Buna rağmen tablonun bulguları ayrıca ve daha derinlemesine araştırılması gereken birkaç ön saptamayı ortaya koyuyor. Bir kere genel anlamda işçi sınıfının safları içinde yer alan alt gruplar arasında oldukça ilginç siyasi tavır farkları ortaya çıkıyor. Tablonun bulguları, niteliksiz kırsal bağları, süre gelen düzensiz işlerde çalışan ve çoklukla sendikasız olan işçilerin şiarçı ve faşizan siyasi hareketlerin kitle tabanını oluşturabilme potansiyelini ortaya koyuyor olabilir. Buna karşılık sanayi işçileriyle 1960'lı 70'li yılların emekçilerinden oluşan emekliler tüm Türkiye'de ve büyük kentlerde gözlenen ANAP lehindeki yönelişe ve toplumsal muhalefette aşırı sağa kayarak ifade etme eğilimlerine kendilerini en az kaptırmış grupları temsil etmektedirler. Kentli kalabalık küçük burjuvaziyi temsil eden diğerleri ise oldukça istikrarlı bir orta sağ çizgiyi temsil etmektedirler. İktisadi ideoloji üzerine birkaç kuş bakışı gözlem. 1980'li yıllarda iktisat politikalarında meydana gelen büyük değişmeler son derecede etkili bir ideolojik saldırı ile desteklenmiştir. Bu saldırının temel amacı bu yeni iktisat politikası modelinin ve bu modelin üretici sınıfların aleyhinde yarattığı bölüşüm sonuçlarının zorunlu, kaçınılmaz ve alternatifsiz olduğunu geniş halk kitlelerine ve etkili çevrelere kabul ettirmek ve benimsetmek idi. Bu ideolojik savlar sermaye ve devlet güçleriyle pazarlanmış, 12 Eylül rejiminin baskıcı yöntemleri bu doğrultudaki ilk ivmeyi sağlamış. Kitle iletişim araçları 1980'li yıllar süresince bu tezlere angaje kılınmış. ANAP iktidarına hizmet sunan ve bir bölümü ithal malı olan halkla ilişkiler ve kamuoyu oluşturma uzmanları bu ilk yetkilerin kalıcı kılınması doğrultusunda çaba sarf etmişlerdir. Bu ideolojik saldırının bölüşüm konularındaki ana mesajı 1970'li yıllarda devletçi, korumacı, müdahaleci iktidarların yaptığı büyük hatalardan doğan yoklukların, kuyrukların, kara borsanın ve haksız kazançların ancak serbest piyasa ekonomisi de ortadan kaldırılabileceği, kara ekonominin aklanması sonunda yasal olmayan kazançların vergilenerek konut fonu gibi orta direk yararına projelere kaynak yaratılacağı savlarına dayanıyordu. Krüger türü rantlar analizinin kaba bir varyantı olan bu açıklamaları ileri süren 12 Eylül ve ANAP ideologları ücret, maaş ve taban fiyatların reel ve göreli olarak gerilediğini uzun süre reddettiler. Hızlı enflasyona fazla alışık olmayan geniş kitleler ise bir sürü parasal yanıltı olgusunun etkisi altında kalmış olabilirler. Durum gizlenmeyecek kadar açık bir hal aldıktan sonra ise geçmiş dönemlerin hatalarının giderilmesi için milletçe fedakarlığın zorunluluğu, kaynak olmadıkça daha fazla verilemeyeceği gibi klişelere ve nihayet yukarıda söz edilen anaptüroyoz popülizmin kavram karıştırıcı mesajlarına sığınıldı. Özellikle 1984 sonrasında ANAP'ın iktisat politikası modelinin emekçi sınıflara ilişkin bölüşüm sorunlarıyla doğrudan ilişkili olmayan ögelerinin de etkili çevrelere ve kamuoyuna benimsetilmesi için özel çaba sarf edildi. Bunlar genel olarak serbest piyasa ekonomisinin daha somut olarak da dışa açılmanın, ithalatın ve döviz işlemlerinin liberalizasyonunun, serbest faiz politikasının veya pozitif reel faizin, sermaye piyasasının ve kamu işletmelerinin özelleştirilmesinin nimetleri üzerine yapılan çeşitlemelerden oluşmaktaydı. Bu çeşitlemelerden bir bölümü yukarıda söz edilen rantlar analizi aracılığıyla bölüşüm sorunlarına da bağlanıyordu. Ekonomik ideoloji ögeleri diyebileceğimiz bu savlar çeşitli toplumsal grup ve tabakaların saflarında ne derecede etkili olmuştur? Ve bunların nüfuz etme derecesi bakımından çeşitli gruplar arasında ne gibi farklılıklar oluşmuştur? Bir bölümü eskiden solda yer alan aydınlar, yazarlar ve iktisatçılar arasında bu tezleri angaje olanların hatta bunu sol adına yapanların sayısı az değildir. Şüphesiz bu sağların batı türü kozmopolit bir hayat tarzını benimsemiş burjuva ideolojisinin üretici varyantlarından ziyade tüketici, ranti türü varyantlarına yatkın, yüksek öğrenimli profesyonel, kentli küçük burjuva çevreleri için çekici olmasında şaşılacak bir şey yoktur. Daha da ilginç olan husus, geniş halk sınıflarını oluşturan gruplar içinde 1980'li yılların egemen ve resmi ekonomik ideolojisinin ne derecede ve hangi farklılaşma biçimleri içinde yerleşmiş olduğunu sorgulamaktır. Kartal anketinde sözü geçen resmi ve egemen ekonomik ideolojinin bazı ögelerini yansıtan 7 adet savı ve 1980'li yılların koşullarında bu ideolojik tavırları tamamen reddeden karşı savları arada bir tercih yapması isteğiyle aile reislerine yönelttik. Sözü geçen savlar ve karşı savlar aşağıda özetleniyor. 1. Sendikacılık. Sendikalar üyelerine daha iyi hizmet götürmek için siyasetle ilgilenmeli mi? Siyasetten uzak mı durmalıdırlar? 2. Kent yönetimi. Tapu tahsis belgeleri gecekondu halkına gerçek güvence ve ekonomik yarar getirmekte midir? Yoksa hukuki değeri olmayan, güvence getirmeyen propagandaya yönelik kağıt parçalarından mı ibarettir? 3. Vergi iadesi. Ücretlilere vergi iadesi çalışan vatandaşın gelirini yükseltip geçim rahatlığı sağlamayı mı yoksa ücretli esnafa karşı bedava bir vergi müfettişi gibi kullanmayı mı hedefliyor? 4. Faiz politikası. Yüksek faizler tasarruf yapan halkı ve genel olarak orta direği gözettiği için yararlı mıdır? Yoksa zenginleri gözettiği, pahalılığı artırdığı ve işsizlik yarattığı için zararlı mıdır? 5. Döviz işlemlerinde serbestlik. Birkaç mark bulundurduğu için insanlara suçlu muamelesi yapmak yanlış mıdır? Yoksa döviz bulundurma yasağının kaldırılması kara borsacıya ve zenginlere miştir? 6. İthalatta liberalleşme. Sigara ithalatını serbest bırakmak, eskiden kara borsacıya giden kazançların devlete gidip halk yararına kullanılmasına imkan vermektedir. Veya milletin dövizinin duman olup uçmasına ve tütün çiftçisinin yıkımına yol açmaktadır. 7. Dış borçlar. Dış dünya Türkiye'nin itibarı yüksek olduğu için bize borç veriyor ve memleketin kalkınması böylece hızlanıyor. Veya Türkiye aşırı borçlu olduğu için dış güçlerin emrine giriyor ve iflasa sürükleniyor. Yukarıdaki 7 temanın birincisi 12 Eylül ideolojisinin işçi hareketine bakışı, ikincisi ve üçüncüsü ana popülizminin söylemi, diğerleri ise IMF, Dünya Bankası patentli yapısal uyum politikalarının kim ögelerinin 1980'li yıllarda siyasi iktidarlar tarafından kamuoyuna sunulmuş biçimleri etrafında kurulmuştur. Sorular veya ifadeler biçiminde sunulan seçeneklerden birincisinin resmi ideolojiye uyan, İkincisini ise resmi ideolojiye karşı olarak nitelendirdikten sonra Kartal'daki farklı toplumsal grupların yanıtlarını tablo 10 ve tablo 11'de sınıflamaktayız. İktisat politikalarına ilişkin ideolojik tavırlar üzerinde bu iki tablonun ortaya koyduğu eğilimler ana hatlarıyla şöyle özetlenebilir. Bir kere 1980'li yılların resmi ideolojik söyleminin Kartal'daki tüm toplumsal grupları etki altına almış olduğu gözleniyor. Faiz politikası ile ilgili tema dışlanırsa farklı temalarda 12 Eylül ANAP dönemlerinin egemen iktisadi görüşleri farklı savlar için tüm grupların %33'ü ile %56'sı tarafından benimseniyor. Tablo 10, sonuncu sütun. Toplam nüfusta yarıyı aşan oranda benimsenen 3 savın, sendikacılığın politikadan uzaklaşmasının gerektiği, ücretlilere vergi iadesinin çalışanlar lehinde bir yenilik olarak oluşturulduğu ve döviz serbestliğinin yararlı bir politik olduğu temalarında olduğu ortaya çıkıyor. Sanayi işçilerinde ise yarıdan çok taraftar toplayan tek resmi söylem doğrultusundaki sal, doğal olarak vergi iadesi ile ilgili olanıdır. Tüm temalarda tüm grupların tavırlarının resmi ideolojiye uygunluk oranının ortalamasını ise tablo 10'un sonuncu sırası veriyor. Görülmektedir ki hiçbir grupta resmi iktisat ideolojisini benimseyenler grup genel ortalaması olarak çoğunlukta değildir. Kartal genelinde ise tüm gruplarda tüm temalar için resmi tavır doğrultusunda düşünenler %42'den ibarettir. Gruplar arasındaki tavır farklılaşması ise oranlar halinde tablo 10'da ve sıralama biçiminde tablo 11'de sunuluyor. Beyaz yakalılarda ve emeklilerde farklı temalar arasında bir uçtan diğer uca kayan tavır değişiklikleri ilginçtir. Bu iki grup 1980'li yılların iktisat politikalarının genel yönelişi hakkında tutarlı bir görüşe sahip değildirler. Her tema üzerinde parçalı ve zamanla değişebilecek tavırlar gösterebilmektedir. Esnaf, sanatkar, serbest meslek erbabına oluşan ve kısaca küçük burjuvazi diyebileceğimiz grup, niteliksiz işçilerle aynı derecede ancak zıt yönlerde tutarlılık gösteriyor. Küçük burjuvazinin tavırları resmi ideolojiye en yakın 3 sıraya, niteliksiz işçilerin tavırları ise resmi ideolojiden en uzak 3 sıraya. Sıra 3, iki grup içinde ortak bir nokta olmak üzere dağılmış bulunuyor. En tutarlı grup ise tüm temalarda resmi ideolojiden en uzak 2 sıraya oturan tavırları gösteren sanayi işçileridir. Sanayi işçileri kesinlikle egemen iktisat politikası savlarının en az nüfuz ettiği grup olarak ortaya çıkıyor. Tablo 10, iktisat politikası temalarına ilişkin ideolojik tavırlar. Resmi ideolojiye uygun olan yanıtların yüzdesi. Temalar: 1. Sendikalar. Ücretli ve maaşlı gruplar, sanayi işçileri 44.0, niteliksiz işçiler 51.6, beyaz yakalılar 62.8, emekliler 73.5, toplam 53.4. Ücretli maaşlı olmayan grup 63.6, toplam bütün gruplar 56.4.